Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyicileri. Bu akşam da Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ben Faruk Bal Ekonomiden Hayata programında birlikteyiz. Yalnız bu akşam bir de misafirimiz var. Double Wings International'dan Mustafa Büyükateş Bey. Kendisi Double Wings'in yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda üst düzey yöneticilerle görüşmeleri, şirketin görevinden önce isterseniz bir kısaca bir bilgi vereyim. Gerek iş arayanlara, gerekse işçi arayanlara karşı karşıya getirmeyi görevini yerine getiriyorlar. Yani iş arayanlara istihdam sağlarken, iş arayanlara eleman temin ederken, işçi sağlarken işçiler için de istihdam temin etmiş oluyorlar, olanaklarını oluşturmuş oluyorlar. Kendileri şirket olarak 3,5 yıllık bir şirket. Bu şirkette de kuruluşundan beri muhtemelen evet. Bu şirkette bulunuyorsunuz. Fakat 25 yıllık bankacılık tecrübesi var ve bunun 20 yılı orta ve üst düzey yöneticilik olarak gerçekleşmiş bulunmakta. 3,5 yıldır da bu şirkette. Biz kendisini bu akşam misafir edeceğiz ve iş dünyasının daha önce de görüştüğümüz, bundan önceki programlarda tartıştığımız ihtiyaçları üzerinde, özellikle nitelikli iş gücü üzerinde durmuştuk biz. Bu konu üzerinde birlikte durmaya çalışacağız. Hocam bu konuya başlamadan önce isterseniz ben şu son iş gücü istatistikleriyle ilgili bilgi vereyim. Çünkü işte bugün akşam görüşeceğimiz konuyla da yakından alakası var. Şimdi son dönemde Ocak 2015 TÜİK'in yayınladığı bir rapor var. Burada işsizlik oranı, istihdam oranı ve mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranıyla ilgili bilgileri veriyor. Yine iş gücüne katılım oranıyla ilgili bilgileri de veriyor. Şimdi işsizlik oranında bir artış gözüküyor. %11.3'e çıkmış Ocak 2015 itibariyle. Aralık 2014'te göre baktığımızda 1 puanlık bir artış görülüyor. Yani aynı ayın Ocak 2014'te baktığımızda. İstihdamda ise yine artış var. %44.3'e çıkmış. Yani 2014'ün Ocak ayına göre 1 puanlık da istihdamda artış var. Yani istihdamda artış olmasına rağmen işsizlik oranında bir yükseliş var. Bu da muhtemelen iş gücüne katılma oranında artış var. O da %50 olarak gerçekleşmiş iş gücüne katılma oranı. Fakat mevsim etkilerinden arındırılmış istihdama bakarsak orada da bir düşüş var. %10.3 olarak gerçekleşmiş. Yani burada aslında ekonomide genel anlamıyla istihdamda bir artış var. Fakat yani birbirini dengeleyen bir durum söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam, sizi bu konuda...
Şimdi tabii Türkiye çok dinamik bir ülke.
Evet.
Bir yönüyle ekonomide istihdam yaratma, oluşturma kapasitesi itibariyle olumlu bir gelişme var sürekli. Yeni iş imkanları, yeni istihdam imkanları ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan da nüfustaki artış bunun önemli bir kısmını emiyor. İlave başka bir konu daha var, bir gelişme daha var. O da Türkiye'nin iş gücüne katılım oranındaki iyileşme ya da yükselme. İşte malum 2018 sonunda %53'e çıkması hedefleniyor. Şu an %51'ler civarında iş gücüne katılma oranı. Bu yönüyle Türkiye çok dinamik bir ülke. Sürekli insanlar emeklerini daha fazla miktarda piyasaya arz etme eğilimi taşımaya başlıyorlar. Bu çok çeşitli nedenleri olabilir. Belki tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşma, yenilenme, yeni gider alanların devreye girmesi gibi. İnsanların çalışma şevki o anlamda teşvik ediliyor ve bu bir artıya dönüşüyor. Yani bir taraftan istihdam kapasitesi artıyor, iş olanakları gelişiyor ama diğer taraftan da işe arz, emek gücü arzı arttığı için işsizlik Türkiye'de bir türlü yakalanabilir bir boyutta gelişmiyor. Ama çok önemli bir problem değil bu.
Evet.
Esas burada görülmesi gereken nokta Türkiye'nin üretim kapasitesindeki iyileşme, artış denilebilir yani.
Evet hocam. Bu konuyla ilişkili olarak kamunun üzerine düşen belki sorumluluklar olabilir mi hocam? Ya da eğitim kurumlarının üzerine
evet,
düşen.
Evet tabii şimdi artan iş gücünün içselleştirilmesi gerekiyor elbette. Fakat bunun yanında var olan iş gücünün de doğru alanlara, doğru ortamlara kanalize edilmesi ve gerekli olan altyapıyla teşhis edilerek bunun yapılması başka bir problem alanı. Belki buna eğilmek gerekiyor.
Evet.
Yani bu akşam aramızda bulunan Mustafa Bey de bu konuda bize önemli açıklamalarda bulunacak diye bekliyoruz.
Evet,
ben öncelikle konuya şu noktadan girmek isterim. O da nedir? Türkiye'de yüksek öğretimin ya da öğretimin diyelim, iş gücünün ihtiyacı olan niteliği, var olan eğitim yapısı içinde hangi yönüyle verdiği, hangi boyutta vermek istediği ya da verdiğine dair bir çerçeve çizerek konuya başlamak bir bakıma bir mikyas, bir kıyas yapma imkanı verecek diye düşünüyorum. İşte malumunuz Türkiye yüksek öğretim yeterlilikler çerçevesi diye bir süreç var, bir çerçeve var. Yani Bologna kriterleri gereğince bu üniversitelerin kendilerine hedef olarak da seçtiği bir çerçeve bu. Ön lisans, lisans ya da yüksek lisans ve doktora düzeylerinde her öğrenciye hangi bilginin verileceği hem teorik hem de uygulama boyutunda hangi becerinin kazandırılacağı, yine bilişsel ve uygulamalı boyutta hangi becerinin kazandırılacağı ve üçüncü olarak da hangi yetkinlikte olacağı, yani bir çırak düzeyinde midir, kalfa düzeyinde midir, ustalık düzeyinde mi bu bilgiyi kullanabileceğine dair bir şablon, bir çerçeve var. Hemen hemen bütün sektörlerde, bütün alanlarda, üniversitelerde bu çerçeve uygulanıyor. Bunun reel hayata tekabül eden boyutunu belki irdelemek gerekiyor. Bu noktada da işte biraz önce ifade etmeye çalıştık. Double Wings'te Mustafa Bey bize bir katkı oluşturacak diye bekliyoruz. Öncelikle isterseniz ben şöyle bir soruyla Mustafa Bey'e yönelmiş olayım. Mustafa Bey, Double Wings hangi ihtiyacın bir gereği olarak ortaya çıktı? Neden işçiyle ya da emek gücüyle işveren ya da emek gücünü talep eden diyelim böylesi bir buluşma zaruretindeler? Niye size aracılık vazifesi düşüyor?
Şöyle ki işverenler belli bir hangi sektördeyse ona odaklanmış durumdalar. Hı hı. Özellikle orta ve küçük boy işletmeler. Büyük boy işletmeler nispeten kendi istihdam süreci için insan kaynakları yapılanmalarını tamamlamış durumda. Ama bu orta ve orta boy işletmeler için bir istihdam sağlamak ciddi zamanlarını alıyor. Örneğin bir finans yöneticisini almak istedikleri zaman bunların CV'lerine ulaşmaları, bu CV'lerden kendileri için doğru adayları tespit etmeleri, hı hı, ve en az da 5 adayla yarım saatle 1 saat arasında görüşme yaparak doğru adayı bulabilmeleri gerekiyor. Hı hı. Halbuki örneğin üretim sektöründe, gıda sektöründe bir firma düşünelim. Bu firmanın tüm know-how'a odaklanması kendi sektöründe, kendi sürecine odaklanmış durumda. Dolayısıyla bilmediği bir konuda uzman olan bir kişiyi seçmeleri çok zor. Velev ki seçtikleri takdirde eğer bu eleman yanlış bir elemansa, hı-hı, en az 3-5 ay o elemanla çalışmak, hı-hı, zorundalar. Bu da finansal ciddi bir kayıp. Hem zaman kaybı hem finansal kayıp, hı-hı, kayba, hı-hı, neden oluyor.
Peki hangi alanlarda sizin işletme etkin ya da hangi sektörlerde, alt alanlarda piyasanın içinde yeriniz var?
Bizim özellikle odaklandığımız kesim orta ve üst düzey yöneticiler. Ama yeni bir şirketiz. Tüm personeli de çalışabiliyoruz. Yeni elemanlar, asistanlar dahil olmak üzere. Hı hı. Sektörel olarak da belirlediğimiz bir sektör yok. Çalıştığımız gruplar var, holdingler var. Bir holding bünyesinde hem parakende hem, hı hı, üretim hem gıda sektörü, hı hı, olabiliyor. Dolayısıyla çalıştığımız firmalar ana hatlarıyla hangi sektörler diye bakarsak aşağı yukarı telekomünikasyon, enerji, inşaat, gıda, hızlı tüketim, parakende ve IT teknoloji firmaları, hı-hı, diye özetleyebilirim.
Evet. Peki Double Wings'in sizin sektörde var olan diğer benzer şirketlerden farkı nedir? Yani niye siz ya da niye sizi dikkate almak zorunda olur insanlar?
Şöyle, bizim sektör genelde yabancıların odaklandığı bir sektör. Yani, hı-hı, Türkiye'de beynelminel seviyede insan kaynakları işi yapan, bu da tabirle headhunter deniyor bu tür şirketlere, faaliyet gösteriyor. Türkiye'de biz onlarla rekabet etmeye odaklanmış yeni bir şirketiz. Hı hı. Bizim sağlayacağımız katkı profesyonel bir katkı. Ama genel Türkiye piyasasına baktığımız zaman insan kaynakları sektörü, yani özel istihdam büroları tabir ediliyor. Bunlar geniş bir yelpaze. Ama bunlar içerisinde büyük çoğunluğu küçük işlere odaklanmış durumda. Ne bileyim, yurt dışından çocuk bakıcısı getirmek gibi, ev temizlik işlerinde çalışanlar gibi belli şeylere odaklanmış küçük işletmeler. Yani bir nevi emlakçı diyebileceğimiz birkaç kişinin, bir kişinin kendisinin yönettiği ve çevresindeki bulunduğu lokal veya mahallede faaliyet gösteren, bulunduğu semtte faaliyet gösteren şirketler gibi öne çıkıyor. Biz onlardan farklı olarak tamamen profesyonel ve orta boy ve büyük ölçekli grupları da dahil olmak üzere onları hedeflemiş durumdayız. Ve bu hedeflediğimiz müşteri grubundan da yeteri seviyede bir müşterimiz var. Ve bunların da biz rekabet ederken yabancı şirketlerle rekabet ediyoruz daha çok.
Şimdi sizin segmente özellikle yabancı kökenli işletmelerin varlığından mezun ettiniz.
Evet.
Bu herhalde Türkiye'nin küreselleşme süreciyle de bağlantılı bir husus, değil
elbette
mi?
Elbette. Özellikle Türkiye'ye son dönemde, hele hele ülke notunun yatırım yapılabilir hale gelmesiyle birlikte, yabancı girişlerinin hem yatırım fonlarının Türkiye'de yatırımları artmaya başladı, hem de stratejik olarak sektöre giren firmaların sayısı artmaya başladı. Doğal olarak bu firmalar kendi ülkelerinde çalıştıkları şirketin Türkiye'de uzantısı varsa, şubesi, ofisi varsa öncelikle onlarla çalışmayı tercih ediyorlar.
Yani yabancı işletme, yine yabancı işletme,
evet, kendi
evveliyetinde,
ülkesi,
önceliğinde, evet, herhalde bir.
Evet.
Peki bunun Türkiye iş gücü piyasası açısından olumsuzluğu da artısı nedir?
Artısı şu şekilde, genel olarak Türkiye'deki istihdam, özellikle nitelikli insan kaynağına baktığımız zaman nitelikli insan kaynağı kurumsal firmalarda yetişiyor. Kurumsal firmalar daha fazla eğitim yatırımı yapabiliyorlar elemanlarına ve küresel ölçekteki operasyonlar konusunda yetiştirilmiş oluyorlar. Bunlar kurumsal firmalar ve yurt dışından Türkiye'ye yeni gelmiş firmalar. Doğal olarak bu firmalar Türkiye'deki insan gücünün nitelikli eleman kalitesinin yükselmesine olumlu etki sağlıyorlar.
Peki bu aynı zamanda yerel iş gücünün diyelim ya da uluslararası olmayan işletmelerde çalışan insanlar ya da işletme sahipleri açısından bir olumsuzluk, rekabette en azından bir dezavantaj oluşturmuyor mu?
Elbette. Çünkü yeni bir yabancı bir firma Türkiye'ye girdiği zaman genelde bir firmayı satın alma şeklinde gerçekleşiyor. Doğal olarak Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi sermaye yetersizliği. Bir yabancı şirket Türkiye'ye girmişse zaten bu problemini çözmüş oluyor. Sermaye sıkıntısı yer almıyor. Yerli firmalar da artık kendi cesametindeki bir rakiple rekabet ederken küresel ölçekte büyük bir firmayla rekabet etmek zorunda kalıyor. Doğal olarak kendileri de dönüşmesi gerekiyor. Bir şirketin dönüşebilmesi için de aktifindeki en önemli kaynak insan kaynağı. Mevcut insan kaynağı yetersiz kalıyorsa rakiplerinden, ki öyle bir gerçeklik var, rakiplerinde yetişmiş tecrübeli, özellikle yönetici kademesindeki insanları bünyesine katmak zorunluluğunda kalıyor.
Evet. Peki eleman yetiştirmede diyelim, yabancı işletmelerin bir avantajından mevzu ettiniz de.
Evet.
İşte bu noktada daha detaya inecek olursak, muhtemelen diyelim ki altyapıların güçlüdür, değil mi?
Evet.
Yani girdi ve çıktı süreçlerini daha öngörülebilir şekilde üretiyorlardır. İkincisi, belki istihdam etmiş oldukları insanlara sunmuş oldukları imkanlar, maaştan tutalım da prime kadar, ek bir takım sosyal ödenekler diyelim, imkanlara kadar uluslararası standartta olduklarından muhtemelen daha cazip imkanlarla iş ortamında herhalde yer alıyorlar.
Evet, zaten gelen yabancı bir firma, küresel ölçekte bir firma ise Bunun bir marka değeri var. Hı-hı. Okullardan mezun olan nitelikli öğrenciler, üst seviyedeki birinciler, ikinciler, üçüncüler her neyse zaten okul aşamasında o şirketlere girip çalışmayı hedefliyorlar. Yani kafadan bu firmalar nitelikli elemanları bünyesine katabiliyorlar. Hı-hı. Bünyesine kattıktan sonra da beynel minel tecrübeye sahip bir yapı olduğu için kendi içinde eğitim destekleri de veriyorlar. Gerekirse başka ülkelerdeki operasyonlarında da staja Hı-hı. gönderiyor veya çalıştırıyor. Doğal olarak bu küresel ölçekteki şirketlerde çalışan insanlar orta kademe yöneticiliğine kadar yetenekleriyle rakiplerine diğer ülke şehirlerine göre çok rahatlıkla geliyorlar. Zaten üstü politik olarak o şeyler biliyorsunuz. Eyvallah. Küresel ölçekteki politik
yerli
şeylerde.
O zaman ya da yerel diyelim işletmelerin rekabet edebilme imkanı nedir bu ortamlarla? Yani hangi yönleriyle bunlarla avantaj sahibi olabilirler ki?
Esneklikleri var, rekabet edemez demememiz lazım.
Ne tür
daha esnekler. Tabii bu kurumsal yapılar her ne kadar avantajları varsa dezavantajları da var. Türkiye'deki bir yatırım veya bir karar için yurt dışındaki birilerinin karar vermesi gerekiyor. Doğal olarak Türkiye'deki yöneticiler veya Türkiye'deki yapı yurt dışına raporluyor. Onları Türkiye gerçekleriyle yüzleştirmek ve Türkiye gerçeklerini doğru biçimde aktarabilmeleri ve oradan doğru kararları aldırabilmeleri lazım. Genelde yabancı firmalar burada sıkıntı yaşıyorlar. Yani örneğin İspanya'da, Almanya'da, Londra'da oturan bir yönetici Türkiye gerçeklerini algılayamıyor. Kendi ülkesindeki gerçeklerle düşünüyor ve Türkiye'den gelen taleplere, önerilere dikkate almayabiliyor. Bu tür şirketler zaten çok uzun süre Türkiye'de kalamıyor. Operasyonlarını karlı hale getiremiyorlar. Ya satıyorlar ya kapatıp çıkıyorlar.
O zaman şöyle de denilebilir mi? Dünya ile entegre olmuş olan alanlarda ya da sektörlerde bu şirketlerin, yabancı şirketlerin başarılı olma ihtimalleri daha yüksek.
Evet.
Bunun karşılığında da daha lokal, daha yerel ya da daha yerel piyasaya hitap eden alanlarda ve sektörlerde bu şirketler ciddi anlamda dezavantajları sahipler. Yerel işletmeler o anlamda daha iyi durumdalar.
Bu şirketlerde de yereldeki bizim insanımızın yönetici kademelerine gelmesi ve merkezi yönetimlerinde de yer bulabilmeleri halinde oldukça başarılı oluyorlar. Bu ince bir çizgi. Yani bunun içinde Türkiye'deki yöneticilerin gayret göstermesi, buna mücadelesini vermesi
gerekiyor. Tabii bu konuştuklarımız ana hattıyla bu piyasayı tanımak üzerineydi. Şimdi biraz daha detaya inecek olursak, iş bulma niyetinde olan insanlarımız, işte 15 ve artı yaş grubu, 65 yaşına kadar var olan, yaklaşık işte 28 milyon kadar var olan nüfus miktarının iş bulmada nasıl imkanlara sahip olduğu ya da nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bir bahis açacak olursak, öncelikle bir CV ya da özgeçmiş ne anlam taşır diye soracak ol.
Tabii yeni okulu bitiren öğrenci kardeşlerimiz doğru bir şirkette, doğru bir konumda çalışabilmeyi hedeflemeliler. Bunu da okul bitmeden son sınıfta, en azından son sınıfta kendileri neyi hedefliyorsa o şirketlere, o sektörlere hazırlamaları gerekiyor. İletişim becerilerini, en önemli şey kendilerini doğru biçimde anlatabilmeleri gerekiyor. Bunun yollarından birincisi de düzenlenecek CV'dir. Hem çalışanlar için, herkes için. Çünkü bir yere başvurduğunuz zaman insanlar ilk önce sizin CV'nize bakıyorlar. CV deyince de özellikle yönetici kademelerinde veya belli bir şirkette tecrübe edilmiş olanların o güne kadar ne yaptılarsa zamanlarıyla, yönettikleri işin büyüklükleriyle, başkaları baş benzer işlerden ayırt edici bir şey yapmışlarsa onları vurgulayacak şekilde bir CV hazırlamaları gerekiyor. Yani CV gerçekte neyi yaptıysa onu ifade ediyor olmalı. Ne abartmalı ne de eksik bir şey bırakmalı. Hı hı. Genelde burada abartı oluyor. Bir de handikaplardan bir tanesi Türkiye'de özellikle yabancı dilde CV hazırlama sıkıntısı var. Hı hı. Yabancı dilde CV hazırlandığı zaman sıkıntı CV'yi dolduranın mesajı ben İngilizce problemim yok, her şeye hakimim diye düşünüyor. Tamam bu güzel ama aynı değerde, aynı nitelikte Türkçe CV'yi de eklemesi gerekiyor. Çünkü muhatabınız sizi doğru biçimde sizin kadar İngilizceye çok hakim olabilirsiniz ama muhatabınız sizin hakkınızda karar verici buna hakim olmayabilir. Evet.
Biz Mustafa Bey'den dilerseniz bu CV hazırlanmasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor dinlemeye devam edelim.
Evet, CV hazırlamada Türkçe ve İngilizce CV sorununu söylemiştik. Türkçe CV de İngilizce CV'den daha da önemli ve birbiriyle dengeli ve uyumlu, birbirini yalanlayan herhangi bir şey olmaması gerekiyor. Türkçe CV dediğim gibi muhatapları özellikle görüşmeyi üst yönetici yapacaksa, alt kademedeki insan eğer hakim değilse anlamadığı şeyi yukarıya götürmez. Çünkü yöneticisine anlatamaz böyle bir
anlaşılır
şey.
Anlaşılır olması o zaman
anlaşılır olması.
Çok önemli yani burada.
Yine CV'de neler yaptıysa kariyeriyle ilgili onları vurgulamalı. Yine kendisinin sosyal konumuyla ilgili, özel yaşamıyla ilgili hobileri, buna benzer konuları da CV'sinde göstermeli. Ama bunu gösterirken de açıklıkla göstermeli. Çünkü orada yazılan bir şey, konu, beğendiği bir yazar veya ilgilendiği bir spor dalı, görüşme esnasında olayın yumuşatılması, görüşmecinin olayı yumuşatması ve sıcaklık sağlaması adına kullanacağı şeyler. Eğer onun altı boşsa, yapmadığı bir sporu yapmışsa veya yıllar önce yaptığı bir şeyi oraya yazmışsa ve bu açığa çıkacaktır, kişi hakkında gereksiz yere bir olumsuz imaj oluşturacaktır. Evet. Yani kişinin güveni sarsılacaktır. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii şu da önemli bir konu. Görüşmeyi yapan kişi adaya her soruyu açıklıkla soramayabilir. Özel durumuyla, evlilikleri, buna benzer şeyleri, ama şirketler için bunlar da önemli. Dul mu, boşanmış mı, çocukları var mı? Bu bilgileri de yazmasında açıklıkla yarar var. Dolayısıyla insanlar görüşme esnasında bunu algılamaya çalışacaktır. Yine yasal zorunluluklar nedeniyle bazı soruları soramazsınız.
Evet.
Bunlar zaten şey, ama bunlar bir gerçeklik olarak şirketlerin bu bilgileri almaya ihtiyaç duyabilirler. Dolayısıyla onları zor duruma sokmayacak şekilde bu bilgileri açıklıkla da paylaşmak yararlıdır.
Tabii şöyle, şimdi işveren sonuçta sadece işini gördürteceği ve işte makineyle örneğin buluşturacağı bir eleman almıyor. Aynı zamanda duygusuyla, düşüncesiyle bir insan istihdam edecek. Bu insanın nerelerden keyif aldığı, nerelerden rahatsızlık duyduğu, başka bazı kısıtlarının olup olmadığı, ilgilerinin olup olmadığı elbette dikkate almak istenilen olan bir husus. Bu hususlarda açıklık önemli.
Evet.
Peki yine de her şeye rağmen belki konuma göre ya da sektöre göre CV'lerde farklılık oluşmuyor mu? İşte bazı örneğin konumlarda, örneğin diyelim ki hobinin çok daha fazla anlamı olmayabilir, değil mi?
Evet. Tabii sosyal konu, yani siz yönetici konumunda birini alıyorsanız beklentiniz belli bir grubu, belli sayıda insanı yönetiyor olması. Dolayısıyla bu kişinin doğru bir şekilde yönetmesi, liderlik etmesi için çalıştırdığı insanları algılayabilmesi lazım. Onlarla doğru iletişim kurabilmesi lazım. Bunlar iş hayatında çok önemli şeyler. Yani tuttuğu o gün, o hafta tuttuğu takımın yenilip yenilmediğini biliyorsanız bir elemanınız, ona takılarak onun gönlünü kazanabilirsiniz. Bunlar kullanılacak argümanlar. Yönetici de bunlara bakıyorsunuz. Yine mesela ilgilendiği spor dalları, takım oyunu oynanmışsa, basketbol, voleybol neyse, bu kişi takım içerisinde takımı daha iyi yönetebileceğine inanıyorsunuz. Onun dışında ferdi sporlar yapmışsa, o kişinin de işte yönetmek değil, belli bir konuya odaklanmak, o konuda araştırmak veya bir yazılımcı düşünelim, işte kulağına kulaklığını takıp biz bir taraftan müzik dinlerken diğer taraftan çok özel konularda yazılım geliştirebilir. Bu kişinin bir yönetici niteliğini aramazsınız, istemezsiniz de. Eğer çok sosyal biri olursa iş yapmak yerine çevresiyle kontak kurup zamanı israf edecek diye düşünürsünüz.
Peki Mustafa Bey, piyasaya girme niyetinde olan, emeğini arz etme niyetinde olan insanların daha işte aile ortamından başlayarak eğitim sürecinde elde etmiş oldukları bir takım nitelikler var. Hatta ilaveten bir takım kurslara giderek sertifika programlarını tamamlayarak ta belki de doktora düzeyine kadar insanlar yükselip nitelik artırma derdinde oluyorlar. Tabii küresel bir dünya da var. Sürekli genişleyen, yenilenen bir dünya var. Bu noktada niteliklerin kalıcılığı konusunda, sahip olan niteliklerin ömrü konusunda neler söylenebilir? Bu bir problem alanı mıdır?
Evet, ciddi bir problem alanıdır. Mesela kendi üzerimden hareket edersem, ben bankacılığa başladığım yıllarda kağıtlı bankacılık vardı. Artık oradaki tecrübemin, bilgimin hiç kimseye faydası yok. Öyle bir dünya yok. Doğal olarak çalışanlar kendi niteliklerini sürekli güncelliyor olmaları lazım. Sürekli bir katkıda artı bir şeyler katıyor olmaları lazım. Hatta bunun için şunu empoze edilir genelde, özellikle çalışanlara. Bugün ya da ertesi gün işverenin seni kovacağını düşün. Doğal olarak da ona göre kendini yeni işlere hazırla, kendini geliştir. Bu önemli bir öğretici şeydir. Tabii işveren açısından da bu tek taraflı değil. İşveren de en nitelikli yöneticisinin ve elemanının ertesi gün istifa edeceğini ve işlerin aksayacağını düşünmeli. O da kendince bunu hem yedekleme hem çalıştırdığı nitelikli insanı sürekli motive etme, onu elde tutacak şekilde ücretiyle, her şeyle onunla ilgilenme ihtiyacını duyuracaktır.
Hele hani dünyada artık ülkelerin sınırlarının ortadan kalkmaya başladığı, üretimin, işte tüketimin uluslararası düzeye vardığı, insanların bir yemek yemek için bile başka ülkelere gidebildiği, değil mi?
Evet.
Gündelik programlarla kıtalar arası seyahat edip tekrar ülkesine dönebildiği, böylesi bütüncül bir dünyada işte istihdam boyutu da örneğin uluslararası ölçekte görülüyor. Evet. Yani benim de müşahede ettiğim örnekler var. Bazı işletmeler örneğin diyelim ki uluslararası bir faaliyetin konsorsiyumunu oluştururken gerekli olan niteliği belirlediklerinde uluslararası alanı ilana çıkıyorlar.
Evet.
İşte örneğin diyelim ki bir nükleer tesisin ya da bir baraj inşaatının, bir yol inşaatının yapımında işte Koreli mühendisler, Mısırlı bilgisayar programcıları, Hintli inşaat ustaları ya da ne gibi böyle dünya ölçeğinde bir iş birliği ortamı ardında söz konusu. Bu durumda işletme ya da şöyle iş dünyasına girecek olan insanın sadece yerel boyutu dikkate alarak kendini yetiştirmesi ya da güncellemesi yeterli değil.
Evet.
Yani sürekli rekabet içinde.
Evet.
İşte İngilizcesi İngilizce, yerine göre Arapçaysa Arapça ya da her neyse.
Bu aslında Türk şirketleri için de önemli bir fırsat. Yani hem bizim insanımızın dünyanın her yerinde iş bulabilmesi, özellikle belli merkezleri kastediyorum. Hem batıda hem doğuda var bu. Tabii ücret yönüyle de ciddi avantajlar var. Bir mühendis mesela 5000 lira alıyorsa ülkesinde, yurt dışına çıktığı andan itibaren ona aynı çalıştığı şirket bu ücreti dolar, euro olarak ödüyor. Bu ciddi bir kazanım. Evet. Aynı şekilde şu anda mesela Avrupa'da veya dünyada kriz var. Orada nitelikli bir takım elemanları özellikle yüksek teknoloji bilgisine sahip Türkiye şirketlere katkı sağlayacak elemanları da Türkiye'de istihdam etme fırsatları var. Bunu bilinçli olarak yapan şirketler de var.
Aslında bu Türkiye için bir bakıma bir başka ülkede çalışarak ya da üretim yaparak döviz elde etme, değil mi? İşçi dövizi gibi bir döviz elde etme fırsatı dediğiniz gibi.
Bu da var ama onun ötesine geçen bir şey bu. Eğer bir mühendisimiz hem Türkiye'de çalışmışsa hem bir Alman şirketinde ne bileyim Rusya'da bir projede çalışmışsa, evet, Almanya'da bir projede çalışmışsa Türkiye'ye geldiğinde getireceği dövizin çok ötesinde tecrübeleri, know-how'ı ve deneyimi getiriyor. Bu paha biçilemez bir
Peki,
şey.
Peki bir husus daha sormak istiyorum. Bu mevzu ettiklerimiz doğrudan doğruya emeğin niteliğine ilişkin hususlardı. Yani iş yapma becerisi ya da yetkinliği dediğimiz alanlardı. Peki kültür bunun yanında nereye denk düşüyor? Örneğin işte diyelim ki uluslararası şirketlerde istihdam edilmesi beklenen emek gücünün kültürel anlamda hangi hazırlıklarda, hangi niteliklerde olması gerekiyor? Ya da o alanda var olan bir takım problem alanları nelerdir? Nereye dikkat etmek gerekir?
Şöyle, insanların şirketlerde performans ölçümü ciddi bir problem. Türkiye'de bu yeni yeni inkişaf eden bir alan. Ama Batı ülkelerindeki şirketlerde bu en önemli husus. Kişilerin, elemanların hangi seviyede olursa olsun ölçülebilir performansını ortaya koyuyorlar. Doğal olarak kişiler kendi performanslarını biliyorlar. Bu performansta ne olursa başına ne geleceğini de biliyor. Bir batılı ülkede kişi bu performans sağlayamadığı takdirde kültürel olarak kimse üç çocuğu var da demez, durumu şudur da demez, o gün kapının önüne koyar. Doğal olarak kültürel olarak böyle bir gerçeklik var. Yani Türkiye'deki gibi insanlara bir esneklik sağlanmıyor. Aynı şekilde Türkiye'de çalışan yabancı şirketler de bu şekilde. Eğer başında bir Türk yönetici varsa ve egemen bir durumdaysa belli esneklikler oluyor. Ama işin doğrusu yani çalışan kişinin hem hakkını sonuna kadar alabilmesi için niteliklerini, performansını ortaya koyması, burada ciddi bir çalışma göstermesi, karşılığında da işverenin bunun bedelini ödemesi hedeflenmeli.
Peki yani işletmeler sadece hani rekabet boyutunda ayakta kalma, karlılıklarını yükseltme önceliğinde mi varlar? Mesela bizim Türkiye'nin işte Osmanlı dönemini ele alıyorduk geçmişinde. İşte lonca düzeni döneminde, ahilik düzeni döneminde o toplumsal zemine dayanan bir ahlak, bir ona dayanan bir kültür boyutu da vardı. İşletme aynı zamanda salt üreten değil, aynı zamanda da ahlakı koruyan, gözeten, geliştiren, yönlendiren bir varlıktı. Türkiye'de işletmelerin bu yöndeki yaklaşımları nedir?
Hocam bu söylediğiniz Türkiye için çok ciddi bir problem, kanayan bir yara. Yani o lonca kültürümüzdeki şeyi maalesef şirketlerimize yansıtabilmiş değiliz. Orada hem işveren tarafında hem işçi tarafında ciddi ahlaki zafiyetler var. Yani bunların aslında bu ciddi bir problem. Bunu çözebilmemiz lazım. Az önceki verdiğim performans örneğinde ölçülebilir performanslarla kişinin herhangi bir ahlaki şeyinden bağımsız olarak batılı şirketler veya o yaklaşımda kişinin performansını, ölçülebilir performansını yani şirkete katkısını büyük oranda ölçmeye çalışıyorlar ve bunun karşılığında da bir bedeli ödemeyi göze alıyorlar zaten. Ama bizim kültürümüzde henüz performans ölçümü belli kurumsal şirketler dışında oturmuş değil. Hatta bu ölçülemez, nasıl ölçelim diye bir şey var. Bu zaman zaman işçinin de çalışanın da işine gelmiyor, işverenin de işine gelmiyor. Böyle bir üstün bir performans ortaya koyduğu zaman kişi işveren bunu görmezden gelebiliyor. Ta ki kişi, işçi bir gün gözünü açıp veya başka bir rakip bir şirketten teklif alıp Allah'a ısmarladık ben gidiyorum diyene kadar o aşamada gönlünü almaya çalışıyorlar. Yani bu da hakkaniyete uyan bir şey değil maalesef. Yani bunun nasıl olacağını hocam siz sosyolojik olarak daha iyi yorumlayabilirsiniz.
Yani öyle anlaşılıyor
ki. Bu ciddi
ki.
Bir problem evet. Ve çözülmesi gereken bir problem. Bu da herhalde bir günde çözülemez. Zamana yayılacak şekilde eğitim boyutuyla düşünmek lazım.
Şimdi tabii Türkiye'nin sadece bu alanla ilintili değil belki ama küreselleşme ile karşı karşıya kaldığı hususlar var. Mesela işte hukuk yapımız diyelim ki Avrupa Birliği mevzuatına uyumlanma ya da uyumlandırma çabamız bizi adeta dünya ile entegre olmaya icbar ediyor. İçerik, mevzuat içeriği itibariyle, yaklaşım itibariyle onlarla örtüşmeye başlıyoruz. Bu bir yönüyle de iyi. Yani bir standart yükselmesi adeta evet. oluyor. Ama bunun getirmiş olduğu başka bir boşluk var, bir zafiyet doğuyor. O da kültürel uyum mevzuu. Yani sosyal arka planla örtüşmeye de örtüşmeme boyutu bir problem haline geliyor. Şimdi gönül ister ki iş dünyasında da işte işçi ve işveren her boyutuyla ölçülme problemini kendi öz kültürümüzün getirdiği dinamikle aşabilsin.
Evet.
Yani öz bir hareket etme ya da harekete geçirme mekanizmasıyla bu çözülebilsin ister. Fakat maalesef bu boyut ifade ettiğiniz gibi biraz arka planlarda kalmış. O boyutta kaynaklarımızla olan beraberliğimiz kaybolmuş gözüküyor.
Evet.
Yani asırlar gerisinde kaybolup gitmiş birer hatıra gibi ifade ediliyor. Hatta aklıma da geldi. Biz üniversite akademisyen hocalarımızdan birisinin bir ifadesiydi. Bizde tarih sadece söz arasında geçen bir figür haline geldi diyordu.
Yeri geldiğinde övüneceğimiz belki ya da yeri geldiğinde işte eleştireceğimiz
evet,
ama oradan bir ders çıkartacağımız bir alan olmuyor artık. Onun dışına çıkıyor.
Evet.
Ben bir soru daha sormak istiyorum da Mustafa Bey'e. Sık iş değişikliği. Bunun acaba işe girmede sakıncaları ya da olumlu ya da olumsuz yönleri var mı size göre? Hiç böyle bir kanaat oluşması da.
Evet, çok önemli konulardan bir tanesi bu. Kişilerin CV'sini alıp değerlendirdiğiniz zaman örneğin 10 yıllık bir eleman 10 yıl içerisinde 9 ayrı bir şirkette çalışmışsa ilk kanaatiniz bu maymun iştahlı bir kişidir. Evet. Herhangi bir sebatı yoktur. Eğer siz de istihdam ederseniz sizde de o kadar çalışacaktır demek. Dolayısıyla bu önemli bir sıkıntı. Yani bir işte bir öğrenci mezun olup bir işe girdiği zaman ilk 3 yıl kritiktir. Bu makul karşılanabilir. Evet. Öğrenci bilinçli değildir. Tabir caizse merdiveni yanlış duvara dayamıştır. Bir yıl içerisinde inip bir başka sektöre, bir başka işe geçmiş olabilir. İlk 3 yıla kadar bunu makul görürsünüz. Ama ondan sonraki çalıştığı sürede en az bir 3 yıl çalışmış olmasını beklersiniz. 2,5 yıl çalışmış olmasını beklersiniz ki o şirkete sebat etmiş, o şirkete bir katkı sağlamış. Zaten üniversiteyi bitiren bir öğrenci şirketler bu elemanı istihdam ederken 6 ay 1 yıl bundan bir verim beklemezler. İş başında bir eğitim süreci söz konusudur. Onun ötesinde de 3 yılı geçtiyse eğer çalışan tek bir yerde çalışıyorsa ve bu da basit bir işse bu da sıkıntı. Ya kendi çalıştığı şirkette rotasyonla kariyer basamaklarını çıkacak şekilde farklı alanlarda şirketin içerisinde farklı alanlarda çalışarak kendisini geliştirebilmeli. Eğer bir işte de tek düze bir iş yapıyor şirkette 5 yılı geçiyorsa onun içinde alarm zilleri çalıyordur. Hele 10 yıldır 15 yıldır aynı işi yapıyorsa bir gün şirketi batabilir, işsiz kalabilir. O zaman niteliksiz bir eleman olarak ortadadır. Ciddi zarar görür hem kendisi hem sorumlu olduğu aile.
Peki iş değiştirmenin, çok sık iş değiştirmenin iş gücünün kalitesi noktasında bir işaret olduğunu ifade ettiniz ama tam tersinden de bunu biraz da Türkiye'deki iş gücü piyasası, işverenlerin bizzat kendileri de teşvik etmiyorlar mı, sağlamıyorlar mı? Nitelikli insanın ya da kendisine karlılık sağlayacağını düşündüğü insanı hiçbir o anlamda sınır gözetmeksizin belki de yerine göre yüksek bir bedel ödeyerek bir şekilde onu tabiri caizse kafa kola alarak oradan koparma çabası da bunda bir rol oynamıyor mu?
Ya elbette hocam, az önceki ahi kültüründen bahsettiniz. Burada da gayri ahlaki bir biçimde yeni sektöre giriyorsanız ihtiyacınız olan elemanı mevcut yerinde 5 alıyorsa bazı firmalar buna 10 teklif edip baştan çıkartıyor. Ama şunu diyor, ben zaten bunu 10 vereyim, önemli değil, 6 ay çalıştırırım, işi kurduktan sonra pardon derim, ondan sonra başının çaresine bakar diyor maalesef. Evet, evet. Bunun örnekleri de çok. Yani bir taraftan da talep tarafı var bunu teşvik eden bu yapıyı. Yani işverenlerin de ahlaki bir şeyle bunun çözümünü bulmaları lazım. Hatta yani makul bir şeyde tutmaları lazım.
Bunun artı pek gündeme düşmeyen aslında başka bir olumsuzluğu daha var. Hani futbolda transfer piyasası vardır ya, futbolcu fiyatları sürekli yükselir, sürekli yükselir. Bir türlü takımlar o anlamda, kulüpler ayağa kalkamazlar. Evet. Sürekli borç batağındadırlar. Türkiye'de olduğu gibi birçok firmada. İş gücü piyasasında da sürekli değerin yükselmesi, ederin yükselmesi, emek gücü başına düşen maliyeti hep sürekli artırıyor.
Evet.
Ve bu da doğal olarak fiyata yansıyor, hizmete yansıyor ve yine tüketiciye ya da o hizmetten yararlanan nihai kullanıcıya yansıyor. Yani nitelik sahibi olanın kaybetmediği ama nitelikte daha arkalarda kalan kişilerin sürekli zarara uğradığı, ürün piyasasında da tüketim boyutunda olan insanların da sürekli daha pahalıya mal almak zorunda kaldıkları böyle bir kısır bir döngü de var galiba.
Evet, tabii işin şuna da bakmak lazım. Hem ülkedeki bizden daha geri kalmış veya bizim gerimizdeki ülkeler ve bizim önümüzdeki ülkelere de bakmak lazım. Burada verimliliğe bakmak lazım. Yani bir Almanya'daki işçinin verimliliğiyle, katkısıyla bizim de Türkiye'deki bir işçinin katkısı, ne bileyim bir Mısır'daki, bir ne bileyim Ukrayna'daki işçinin katkıları aynı değil. Belki onların ürettikleri verimlilik açısından da bakmak lazım ama ücretlerin artıyor olması, eğer verimlilikle doğru orantılı bir şekilde artıyorsa bu ülke büyüyor demektir. Bu paylaşım herkese bir yolda yansıyacaktır.
Peki son olarak Türkiye'de var olan eğitim kurumlarının ya da eğitim yapısının reel sektörün ihtiyacı olan niteliği daha eğitim aşamasında verdiği ya da veremediği noktasında ne söylemek gerekir?
Şunu söyleyebilirim. Özellikle bu ciddi bir sorun. Bu sorunu çözmek için üniversiteler staj zorunlulukları getiriyorlar. Ama ben şirketler tarafına baktığım zaman bir aylık veya 1,5 aylık zorunlu staj için gelmiş öğrencilere, mühendislere, her kademedeki, her alandaki öğrencilere olumlu bakmıyor. Nedeni de haklı. Çünkü 1,5 ay için ona zaman ayırması gerekiyor. Bir yöneticinin onu eğitmesi gerekiyor. Bu pahalı bir şey. Hiçbir şirket bunu göze almıyor ve o zorunlu stajlarda işte öğrencinin geldiği, hatta hizmet sektörüne bakarsanız işte fotokopi çektirildiği, bir takım o şirketle ilgili faaliyet raporudur, şudur budur, önüne koyup bak bunları oku bakalım falan deyip geliştirildiği bir şey. Bu hem olumsuz bir istenen elde edilemiyor, hem de çocuklarda o şirketle ilgili, o sektörle ilgili olumsuz bir kanaate neden oluyor. Yani bu hiç olmasa, bu şekilde olacaksa hiç olmasa daha iyi denebilir.
Yani bu durumda o zaman kamu idarecilerine ya da yöneticilerine düşen bir vazife, özel sektörle bu temaslarda daha verimli, daha altyapı oluşturucu, pratik oluşturucu yeni bir eğitim modeli kurgulamak herhalde olmalı.
Özellikle sanayi bölgelerinde, mavi yakalılar da dahil olmak üzere üniversiteyle, yani işbirliği içinde. Dolayısıyla burada karar vericilerin kamu otoritesi değil, en az onlar kadar da şirket yöneticilerinin karar verici olduğu, yani müşteri kim burada? Bu çocuklar mezun olduğu zaman şirketlere gidecekler. Şirketler ne istiyor? Hangi kalibrede, nasıl bir eleman istiyor? Onlara sorarak bunun nasıl gerçekleştirileceğini onlarla birlikte.
Ki zaten özel sektör kendi nitelikte, yani şöyle diyelim, kendi nitelikli elemanını kamu kesiminin eğitim kurumlarından elde edemediğinden bizatihi kendisi eğitme, eğitim programları uygulayarak o eksiği tamamlama yönüne şu aşamada gitmeye başladı.
Evet, evet. Evet. Sayın Hocam, ben burada çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mustafa Bey'e katkılarından dolayı. Çünkü iş dünyasının da beklentilerini bu anlamda çok iyi bir şekilde kavramış olduk. Yine Profesör Doktor Gülfettin Çelik Hocamıza da teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki programda buluşmak üzere dinleyicilerimize, Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diyorum.
Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.